Ayrım 12, sayfa 83, 10. bölüm. Emniyete geldiğimizde de Güngör ile Yalvaç'ın tavırları değişmemişti. İlk karşılaştığımız anki gibi soğuk ama kibar davranmayı sürdürüyorlardı. Emniyetteki öteki odalarla kıyaslandığında konforlu sayılabilecek aydınlık bir ofise aldılar beni. Girdiğimiz odanın emniyet müdür yardımcısının makamı olduğunu düşündüm nedense. Yoksa Yalvaç'ın böyle bir unvanı vardı da bana mı söylememişti? Yüzünde gezinen soru dolu bakışlarımı yanlış yorumlayan Yalvaç, "Yemek yediniz mi?" diye sordu. Karnımın açlığıyla ilgilenecek halim yoktu. Bir an önce yalnız kalmak, salim kafayla olanları düşünmek istiyordum. "Yemedim ama," dedim. Gerisini dinlemedi bile. "İyi, bir şeyler söyleyelim, birlikte yeriz," dedi. Aramızdaki soğukluğu kırmak istercesine içten bir tını vardı sesinde. "Ancak yemek parasını ben ödersem kabul edebilirim," diyecek oldum. "Mümkün değil," dedi Yalvaç kesin bir tavırla. "Siz bizim misafirimizsiniz." Yemek seçimini onlara bıraktım. Üçümüze de kuşbaşılı pide söylediler. Yanında onlara ayran, bana kola. Güngör telefonla yemek siparişini verirken Yalvaç yeniden sigara paketini bana uzattı. Masanın arkasında oturuyordu. Ben masanın önüne karşılıklı olarak konulan deri koltuklardan sağ taraftakine yerleşmiştim. Uzanıp paketten bir tane daha sigara çektim. Yerime oturmadan önce sigaramı yine o yaktı. Siparişi verdikten sonra Güngör de karşımdaki koltuğa çökmüştü. Sigara içmiyordu. Ancak dumandan da rahatsız olmuş görünmüyordu. "Kardeşinizle aranız pek iyi değildi galiba," diye sordu birdenbire. Sesi "ne zamandır sigara içiyorsunuz?" der gibi doğaldı. Sakindi. Ama nedense ben oturduğum koltukta toparlanma gereği hissettim. Bu davranışım her ikisinin de gözlerinden kaçmamıştı. "Neden böyle düşünüyorsunuz?" diyerek soruya soruyla karşılık verdim. "Hiç üzgün görünmüyorsunuz," dedi Güngör. "Allah göstermesin, benim kardeşimin başına böyle bir iş gelse üzüntüden kahrolurdum. Ölen kişinin doğan olduğu belli değil ki." "Olmadığı da belli değil." "Öyle," dedim. Bir süre suskun kaldıktan sonra açıklama gereği duydum. Doğan'la yıllardır görüşmüyorduk. Aileden uzak kalmayı seçmişti. Annesini bile görmeye gelmiyordu. "Annesini mi?" dedi Güngör. Şaşırmış görünüyordu. "O sizin de anneniz değil mi?" "Değil," dedim. "Doğan benim üvey kardeşim. Onunla aramızda hiçbir kan bağı yok. Benim babamla onun annesinin evlenmesinden doğan bir akrabalık var sadece." "Bu kötü işte," diye mırıldandı Yalvaç. "Demek öz kardeş değilsiniz ha?" Öz kardeş olmamamızın neden kötü olduğunu anlayamamıştım. Ama sormadım. "Hayır, değildik," dedim. "Kan bağı olan başka bir akrabası falan vardır herhalde," dedi. Bunları söylerken önce bana sonra Güngör'e bakmıştı. Umutsuzca başımı salladı. "Bildiğim kadarıyla yaşayan hiçbir akrabası yok." "Emin misiniz? Amca, dayı, teyze, yeğen filan?" "Yok, Kerimen ablanın kimi kimsesi yoktu. Doğan'ın gerçek babası da kimsesiz bir adammış. Bilemiyorum yine de baba tarafını yoklarsanız belki birileri çıkar ama..." "Buna gerek yok amirim," dedi Güngör. Kendinden emin bir tavırla. "Annesinin mezarından alacağımız doku örneği işimizi görür." "Doku örneği mi?" diye mırıldandım. "DNA testi," diye açıkladı Güngör. "Cesedin Doğan'a ait olup olmadığını anlamanın en sağlam yolu bu." "Kerimen ablanın mezarını mı açacaksınız?" diye sordum şaşkınlıkla. "Başka çaremiz var mı?" dedi Güngör. Mezar açmaktan onun da hoşlanmadığı anlaşılıyordu. "Zavallı kadın," diye söylendim. "Mezarda bile olandan kurtulamadı." "Annesi de sevmez miydi Doğan'ı?" diyerek yeniden sorguya döndü Güngör. "Severdi," dedim kısaca. "Ya babanız?" "Babam da ben de onunla iyi geçinmek istiyorduk. Ama olmadı. Anlaşamadık. Doğan bizi hiç sevmedi. Sanırım babamla evlendiği için alttan alta annesine de kızıyordu." "Üvey baba elinde büyümeyi kim ister ki?" diye atıldı Güngör. Anlaşılan konuşmanın tansiyonunu yükseltmek istiyordu. Ama ona bu fırsatı vermeye hiç niyetim yoktu. "Haklısınız," dedim. "Bir çocuğun üvey baba ya da anne elinde büyümesi hoş değil. Tabii Doğan için durum daha da zordu. Çünkü o üvey babanın evine gelmişti." "Yine de babanızı takdir ettim," dedi Güngör. Doğan'ın tarafını tutmaktan vazgeçmişti anlaşılan. "Baksanıza, kendi nüfusuna geçirmekte sakınca görmemiş Doğan'ı. İkinizin de soyadı aynı." "Kerimen ablaya, yani Doğan'ın annesine söz vermişti," diye açıkladım. "Verdiği her sözü tutardı babam." "Neyse," dedi bir süredir konuşmayan Yalvaç. "Bunlar ailevi meseleler. Bize şu buluşma nasıl oldu anlatır mısınız biraz?" "Buluşma değildi," dedim. Bu yanıtı verirken onlara karşı daha dikkatli olmam gerektiğini de anlamıştım. Ben buluştuk dememiştim, görüştük demiştim. "Tümüyle rastlantıya dayanan bir görüşmeydi," diye sürdürdüm sözlerimi. "Gazeteden çıktıktan sonra alışveriş yapmak için otoyolun yakınlarındaki Gross Market'e girmiştim. Doğan da alışveriş yapıyormuş. Böylece karşılaştık." "Kaç yıldır görüşmüyordunuz?" Yalvaç'ın sesinde önemli bir problemle karşılaşmış olmanın dalgınlığı vardı. 20 yıl kadar oldu dedim. Doğan arandığını öğrenince eve uğramamaya başlamıştı. Yurt dışına çıkınca da bir daha haber alamadık ondan. Neden aranıyordu? Bunu bilmiyor olabilirler miydi? Katilini bulmaya çalıştıkları maktul hakkında bilgi almadan soruşturmaya başlarlar mıydı? Bu soruların yanıtını bulmayı sonraya bırakarak iki arkadaşıyla birlikte solcu bir öğrenciyi öldürmüştü dedim. Öyle mi? Dedi gözlerini yüzüme dikerek. Nasıl olmuş? Öğrenciyi otobüsten kaçırıp boğarak öldürmüşler. Öldürmüşler diyorsun, dedi yeniden konuşmaya katılan Güngör. Sesi manidar çıkmıştı. Emin gibisin. Mahkeme o yönde karar verdi. Ablak yüzüne alaycı bir ifade yayıldı. Mahkemeler yanlış karar verebilir. Daha da önemlisi mahkum edilen sanık yakınları hep mahkemenin yanlış karar verdiğini söylerler. Görgü tanıkları vardı. Dahası ona yardım eden iki kişi cinayeti Doğan'ın organize ettiğini söylediler. Kısa bir süre suskun kaldı Güngör. Ardından politik görüşleriniz uyuşur muydu diye sordu. Yani gençken demek istiyorum. Uyuşmazdı dedim. Verdiğim yanıtın kesinliği tuhaf bir biçimde cesaretlendirmişti beni. Doğan ülkücüydü. Ben solcuydum. Üvey kardeşinizi sevmemeniz için bir neden daha dedi Güngör sırıtarak. Doğan'ı sevmez miydim? Doğrusunu söylemek gerekirse artık bu sorunun yanıtını tam olarak ben de bilmiyordum. Ama haklısınız, Doğan'ı sevmezdim dedim. Konuya dönecek olursak diyerek sözümü kesti Yalvaç. Bu görüşme meselesinde benim kafamı kurcalayan bir nokta var. Doğan Ataşehir'de bir dairede kalıyormuş. Sizinle karşılaştığı market ile oturduğu dairenin arası 30 kilometre. Çok daha yakınında benzer marketler varken alışveriş yapmak için neden o kadar yol gitsin? İyi soruydu. Umursamaz görünmeye çalışarak bilmem dedim. Ellerim kendiliğinden yana açılmıştı. Belki marketin bulunduğu bölgede bir işi vardı. Geçerken marketi gördü. Birden dün yağmur yağdığını, otoyolun tıkandığını anımsadım. Hem o sırada sıkı bir yağmur başlamıştı. Birkaç araba kaymış, kaza olmuştu. Sanırım yolun açılmasını beklemek için markete girdi. Size böyle mi söyledi? Hayır, ama ben de markete aynı nedenle girmiştim. Yalvaç sigarasından derin bir nefes çektikten sonra izmariti kül tablasına bastırarak söndürdü. Gözlerini yüzüme dikerken sıkıntıyla ofladı. Bu söylediğiniz beni ikna etmiyor. Doğan'la iki terlideki bir markette karşılaşmış olmanız hiç inandırıcı değil. Ne yani dedim gerginleşerek. Yalan söylediğimi mi düşünüyorsunuz? Hemen alınmayın canım. Ben size yalan söylüyorsunuz demedim. Soğukkanlılığını koruyor olması dikkatimi çekmişti. Beni sinirlendirerek ağzımdan laf almaya mı çalışıyordu? Belki de Doğan sizi izliyordu. Markette karşılaşmanızı sağladı. Bunu da bir rastlantıymış gibi göstermek istedi. Bu kadar doğru bir tahminde bulunması yeniden tedirginliğe kapılmama neden oldu. Bakışlarım sigara izmaritini tutan elime kaydı. Titremesi artmıştı. İzmariti kül tablasına bastırarak ellerimi denetlemek için dizlerimin üstüne koyduktan sonra olabilir dedim. Ama bunu neden yapsın? Yanıt hazırdı. Çünkü size söyleyecekleri vardı. Miras meselesinden bahsediyorsanız bunun için açıkça beni araması ya da evime gelmesi daha doğru olmaz mıydı? Ne mirasıymış bu diye Güngör atıldı yeniden. Üvey annem Keriman abla ölünce Kuzguncuk'taki ahşap ev ikimize kaldı. Bir an ikisi de ne soracağını bilemedi. Gözlerini dikip beni izlemekle yetindiler. Bakın dedi Yalvaç sonunda. Sizinle açık konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz Doğan Sözmen yasa dışı işlere bulaşmış bir şahıstı. Yeraltı dünyası ile ilgili önemli bilgi ve belgelere sahip olduğunu düşünüyoruz. Yıllar sonra sizinle buluşmak istemesinin nedeni belki de bu bilgileri sizin aracılığınızla kamuoyuna ulaştırmaktı. Eğer öldürülen kişi o ise büyük olasılıkla bu sebeple öldürüldü. Belki de öldürüleceğini bildiği için belgeleri size ulaştırmak istiyordu. İçimden Doğan'a küfürler yağdırarak olanı biteni anlatıp kurtulayım şu işten diye düşündüm. Ama hemen vazgeçtim. Bana inanacaklarının garantisi var mıydı? Ya Doğan bu konuyu bana açmış, olanları anlatmış diye düşünürlerse? O zaman başımı iyice belaya sokmuş olurdum. Hem onları hiç tanımıyordum. Nasıl güvenebilirdim bu insanlara? Bana bu tür olaylardan bahsetmedi. Eski günlerden konuştuk. Ben onun annesinin cenazesine gelmediği için sitem ettim. O da benden özür diledi. Peki şu anda ne iş yaptığını falan sormadınız mı? Artık açıkça yalan söylemekten başka çarem yoktu. Sormadım dedim. İnandırmak için yalanımı geliştirmeye başladım. Ama paraya ihtiyacı yok gibiydi. Çünkü ona mirastan bahsettim. Bir ara hallederiz dedi. Paraya ihtiyacı olsa evi satarım falan derdi. Geçmişten söz etmedi mi? Ya da siz merak edip sormadınız mı? Sizinle görüşmediği 20 yıl boyunca ne yapmış? O konuda konuşmadık dedim kesin bir ifadeyle. Ne o anlatmaya kalktı ne de ben merak edip sordum. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı neler yaptığını biliyordum. Gazetelerde ayrıntılarıyla yazdı. Öyle mi dedi Yalvaç? Sanki olanları bilmiyormuş gibi şaşkın bir ifade takınmıştı. Neler yapmış? Yapmayın dedim inanmayan gözlerle yüzüne bakarak. Bunları bilmiyor olamazsınız. Pişkin pişkin sırıttı Yalvaç. Tamam, Doğan'ın dosyasında o dönem hakkında bilgiler var. Ama bunlar çok yetersiz. Bildiklerinizi bizimle paylaşırsanız mutlu oluruz. Bildiklerimin hepsi gazetelerde var. Zaten benim kaynaklarım da onlar. Ama yine de kabaca söyleyeyim. Almanya'da adam yaralama, Hollanda'da uyuşturucuyla yakalanma, Brüksel'de Ermeni kilisesine patlayıcı madde atma, Fransa'da silahlı çatışmaya katılma. İrili ufaklı daha birçok suç. Türkiye'ye geldikten sonraki dönemi ise sizin gibi ben de bilmiyorum. Önemli olan da o dönem. Diyerek oturduğu koltukta sabırsızca kıpırdandı Güngör. O dönem hakkında konuşmadınız mı? Yok, konuşmadık. Kısa bir suskunluk oldu. Peki Rıza Aslan'dan da mı bahsetmedi diye sordu Yalvaç. Rıza mı diye sordum anlamaya çalışarak. Rıza Aslan dedi Yalvaç. İlk kez duyuyorum. Kim bu adam? PKK itirafçısı. Doğan'ın en yakın arkadaşı. Aynı dairede kalıyorlarmış. Şimdi nerede bu adam? Birden kayıplara karıştı. Doğan'la kaldıkları daireye gittik. Orada yoktu. Akrabalarına sorduk. Günlerdir görmemişler. Bu yüzden size soruyoruz ya. Belki nerede olduğunu siz biliyorsunuzdur. Nereden bileyim? Hiç bahsetmedi. Gerçi ben de ne iş yaptığını, kimlerle çalıştığını sormadım. Bunu da anlayamıyorum dedi Yalvaç. Hadi üvey kardeşinizi sevmiyorsunuz. Bu yüzden neler yaptığıyla da ilgilenmiyorsunuz. Ama siz bir gazetecisiniz. Karşınıza herkesin merak ettiği soruların yanıtını bilinen adamlardan biri çıkıyor. Ona nasıl olur da soru sormazsınız? Mesleki güdüleriniz, alışkanlıklarınız sizi nasıl rahat bırakır? Birden kahkahalarla gülmeye başladım. Hayır, sıkıştığım köşeden kurtulmak için rol yapmıyordum. Gülmek içimden geliyordu. İki polis şaşkın gözlerle izliyorlardı beni. Biraz toparlanınca özür diledim ama bu polislere yetmedi. Dedi Yalvaç, bize de anlatmayacak mısınız? Anlatacağım dedim. Hala bedenimi sarsmayı sürdüren gülme krizimin son dalgalarını kontrol etmeye çalışırken. Ama korkarım inanmayacaksınız. Gerçekten de ne mesleki alışkanlıklarım ne de güdülerim harekete geçmişti Doğan'ın karşısında. Yalvaç sıkıntıyla ensesini kaşımaya başlamıştı. Güngör'ün açık renk göz bebeklerinde ise sana inanmıyorum diyen bir ifade vardı. Bana inanmadığınızı biliyorum dedim. Size daha komik bir şey söyleyeyim. Doğan'la karşılaşmadan 15 dakika önce işten atıldığımı öğrendim. Yıllardır çalıştığım gazete hiçbir açıklama yapmadan kapının önüne koymuştu beni. Niye biliyor musunuz? Biraz olsun dikkatlerini çekmeyi başarmıştım. Yalvaç ensesini kaşımayı bırakıp bana bakmaya başladı. Güngör'ün göz bebeklerindeki ışıltılar ise aniden sönüvermişti. Çünkü diye sürdürdüm. Patronlarım artık benim gazetecilik içgüdümü, mesleki alışkanlıklarımı yitirdiğime inanıyorlardı. Beni işten attıklarında doğal olarak onlara çok kızmıştım. Ama şimdi sizin sorularınızı yanıtlarken ne kadar haklı olduklarını anladım. Evet, çok önemli bir haber kaynağı olabilecek biriyle karşılaşıp onun soru sormayan kişiden gazeteci falan olmazmış. Patronlarım bunu benden önce anlamıştı. Ama diyecek oldu Yalvaç. Biliyorum, eskiden çok iyi gazeteci olduğumu falan söyleyeceksiniz. Doğru, eskiden öyleydim. Artık yoruldum. Gazetecilik beni sıkıyor. Sadece gazetecilik değil, bu dünya da sıkıyor beni. Bütün bunlar saçma sapan işler. Beni ne Doğan, ne yeraltı dünyası, ne de kusura bakmayın ama siz ilgilendiriyorsunuz. Susup yeniden yüzlerine baktım. Yalvaç inansam mı, inanmasam mı çizgisine gelmişti. Güngör ise her zamanki kuşkulu halini sürdürüyordu. Söylediklerime inanmıyorsanız gazeteye telefon edip işten atılıp atılmadığımı öğrenebilirsiniz. Yine de inanmıyorsanız artık ne yapayım, gözaltına alın beni. Yalvaç yumuşamıştı. Rica ederim Adnan Bey, ne gözaltına alması dedi. Sesindeki anlayışlı hava en azından bu raundu kazandığımı müjdeliyordu. Siz burada konuğumuzsunuz. Yazılı ifadenizi verdikten sonra gidebilirsiniz. Lütfen yanlış anlamayın. Biz de görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Yasa dışı kişiler içimize kadar sızmış. Onları temizlemek, devlete eski saygınlığını yeniden kazandırmak istiyoruz. Hepimizin amacı bu değil mi? Boş vermişliğe vurmanın tam sırasıydı. Vallahi sizi bilmem ama benim amacım falan yok. İfademi ne kadar çabuk alırsanız o kadar iyi olur. Bir an önce buradan çıkıp evime gitmek ve rakımı içmek istiyorum. Tamam, sizi yollayacağız diyerek Yalvaç bana bir kart uzattı. Kartın üzerinde ne isim ne ünvan vardı. Yalnızca bir cep telefon numarası. Şu telefon numarasını alın. Kardeşinizle ilgili herhangi bir gelişme olursa ya da aklınıza bir şey gelirse hemen bizi arayın. Gece ya da gündüz fark etmez. Kartı alıp cebime koyduktan sonra artık gidebilir miyim diyerek toparlanmaya başladım. Durun bakalım, buradan çıkmak o kadar kolay değil. Bu sözler Güngör'ün ağzından çıkmıştı. Tedirginlik içinde başımı ona çevirdim. Gerginliğe yakın bir ciddiyet vardı yüzünde. Yalvaç da şaşırmış gibiydi. Anlamaya çalışan gözlerle meslektaşını süzüyordu. Güngör'ün yüzündeki ciddiyet birden dağıldı. Gülümseyerek ekledi. Yemeğinizi yemeden sizi hiçbir yere bırakmayız. Siz de bilirsiniz, aç karnına rakı falan çarpar. Orospu çocuğu benimle dalga geçiyordu.